Ayrım 3.
Arabadan indik. Bavullarımızı aldık. Ben ilk kez büyük bir kente gelmiştim. Çevreme şaşkın şaşkın bakınıyordum. Ortalıkta öyle bir kalabalık vardı ki birkaç dakika içinde gördüğüm insanların toplamı herhalde yaşamım boyunca gördüklerimden çok daha fazlaydı. Adeta kalabalık başımı döndürmüştü. Kont gemiyle daha yakından ilgilenebilmek için doklara yakın bir handa yer ayırtmıştı. Oraya dek yürüyerek gittik. Hep rıhtım boyunca yürüyorduk. Bu yol üzerinde pek çok gemi ve pek çok gemici gördüm. Bunları ilgiyle izledim. Gerçi ben de bir kıyı çocuğuydum. Gözümü denizde açtım diyebilirim. Ama o güne dek denizle, denizcilerle böylesine yakından yüz yüze gelmemiştim. Gemileri, hele böyle büyük gemileri yakından görmemiştim. Deniz ve katran kokusunu ilk kez duyar gibiydim. Gemicilerin giysileri, kılıkları da pek değişikti. Hele kulaklarında iri küpeler, başlarında genellikle kırmızı renkli eşarplar olan adamları hayretle izledim. Çıplak ayakla yürüyorlar, geminin direklerine, halatlara bir maymun çevikliğiyle tırmanıyorlardı. Eh, işte ben de artık bir denizci sayılırdım. Büyük bir gemiyle uzak yerlere gidecektim. Hem de define aramaya gidiyordum. İlk çıkacağım bu deniz yolculuğu başlı başına bir serüvendi. Daha şimdiden kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. İşte böyle tatlı düşünceler, şaşırtıcı görüntüler arasında ilerleyip büyük bir hanın kapısına geldik. Kapıda bir de ne göreyim? Kont. Üzerinde lacivert kaptan giysileriyle dimdik duruyordu. Bize doğru ilerledi. Tıpkı bir gemici gibi konuştu. Hey Jack, işte nihayet buradasın. Doktor da dün gece geldi. Böylelikle tamam olduk. Ben de heyecanla bağırdım. O halde efendim, ne zaman yola çıkıyoruz? Yarın, yarın diye haykırdı kaptan. Kara köpekle karşılaşıyorum. Deliksiz bir uykudan sonra salonda nefis bir kahvaltı yaptım. Kont bana bir mektup vererek John Silver'a götürmemi istedi. Adamı kıyıda kendine ait olan gemici dürbünü hanında bulacaktım. Buna da çok sevindim. Böylelikle dün gelirken merak ve beğeniyle izlediğim gemileri, gemicileri bir kez daha izleyebilecektim. Hemen yola çıktım. Sabah limanın en hareketli zamanıydı. Rıhtımlar insanlarla dolup taşıyordu adeta. Epeyce yürüdükten sonra aradığım yeri buldum. Han oldukça işlek görünüyordu. Tavanası yeni yapılmış olmalıydı. Üstünde bir de bakır dürbün görülüyordu. Pencerelerinde tertemiz perdeler dikkati çekiyordu. Hanın iki yanında da kapıları vardı. Bu kapılar ayrı sokaklara açılıyordu. Karşımdaki kapıdan içeri girdim. Salon bu gibi yerlerde olduğu gibi tütün ve alkol kokuyordu. Müşteriler çoklukla denizciydi. Her biri geminin güvertesinde, fırtına içinde konuşur gibi avaz avaz bağırarak konuşuyorlardı. İçeriden büyük bir gürültü yükseliyordu. İçeriye doğru birkaç adım atıp Silver'i nerede bulacağımı düşünürken yandaki odadan sol bacağı kesik biri çıktı. Sol koltuğu altında tuttuğu koltuk değneğini ustalıkla kullanıyordu. Kuşkusuz aradığım adam buydu. Uzun John Silver. Sırım gibi bir adamdı. Yüzü çirkindi ama çok zeki olduğu gözlerinden okunuyordu. Çok da neşeliydi. Masalar arasında müşterilerle şakalaşarak seke seke ilerliyordu. Kontun mektubunu okuduğum günden beri ben, Silver'in kaptanın sözünü ettiği ve hana geleceği günü korku ile merakla beklediğim tek bacaklı gemici olacağını düşünüyordum. Ama şimdi bu düşüncem hemen değişti. Kara köpek, kör pev ve kaptanı yakından görmüştüm. Onların yüzleri her türlü cinayeti işleyebileceklerini açıkça belirliyordu. Ama bu Silver'in yüzü tertemizdi. Hayır, hayır. Bu adam kaptanın sözünü ettiği tek bacaklı gemici olamazdı. Bu adam katil olamazdı. Korsan olamazdı. Bunları düşününce adama biraz ısındım. Biraz daha sevindim. Yanına yaklaştım. Bay Silver, sizsiniz değil mi efendim diye sordum. Evet yavrum, Silver benim. Ya sen kimsin? Konttan bir mektup getirdim efendim diyerek mektubu uzattım. Adam kont sözünü duyunca yüzüme baktı. Mektubu alırken demek ki bizim kamarot yardımcısı Jackson sen dedi. Sonra elimi kocaman avucuna alarak memnun oldum Jack Hawkins dedi. Seninle iyi anlaşacağız. Tam o sırada salonun en uzak köşesindeki bir adamı görür görmez neye uğradığımı şaşırdım. Adam da benimle göz göze gelince hemen yerinden kalktı. Kapıya doğru atıldı. Hiç kuşkum yoktu. Adamı tanımıştım. Bu o idi. Heyecanla bağırdım. Yakalayın, kara köpek, yakalayın, kaçıyor. Silver adamın ardından baktı. Her kimse beni ilgilendirmez ama dedi, hesabı ödemeden kaçtı. Onu yakalamalıyım. Sonra orada duran garsona bağırdı. Hey, Harry, koş yakala şu herifi. Harry koşarak dışarıya çıktı. John bana döndü. Kim dedin delikanlı diye sordu. Kara ne dedin? Kara köpek efendim dedim. Kont size korsanlardan söz etmedi mi? İşte onlardan biri bu adam. Öyle mi dedi Silver? Hem de benim meyhanemde ha? Sonra kapının yanında oturan birine hey ben! Koş Harry'e yardım et diye bağırdı. Silver adamın kalktığı masaya doğru ilerledi. Morgan diye bağırdı. O herifle içen sendin değil mi? Gel buraya. Morgan sallana sallana geldi. Evet Morgan diye sordu Silver. Sen o kara köpek denilen herifi daha önce görmüş müydün? Kim olduğunu biliyor musun? Morgan beyaz saçlı, salak tavırlı bir adamdı. Yok be patron dedi. Nereden tanıyayım onu? Peki ne anlatıyordu sana? Adam kafasını kaşıdı. Bir süre düşündü. Sap sap cevap verdi. Vallahi bir şeyler anlatıyordu ama ne olduğunu anımsayamıyorum şimdi. Silver adamın yakasından tutup sarstı. Morgan, Morgan, anımsamaya çalış. Anımsamak zorundasın. Neler anlatıyordu bu adam sana? Gemiciler, gemiler. Evet, gemilerden, gemicilerden söz ediyordu. Ya, git otur yerine. Zıkkımlan gene. Morgan sallana sallana yerine giderken Silver bana yalan nedir bilmez bu Morgan dedi. Sonra birden bir şeyler anımsamış gibi sağ elini başına vurdu. Dur, dur yahu. Ben anımsadım bu adamı. Evet, evet, kara köpek. Buraya bir arkadaşıyla birlikte gelirdi. Kör bir dilenciyle. Tamam dedim, tamam. Ben onu da tanıyorum. Pevdi adı. John beni doğruladı. Evet, Pevdi adamın adı dedi. Şimdi şu kara köpek yakalansaydı, konta iş çıkardı doğrusu. Ha, ben dediğim delikanlı, çok hızlı koşar ha. Az sonra kara köpekle birlikte geleceğine inanıyorum. Bu arada ben kara köpeği gördüğüm andan beri bir yandan düşünüyor, bir yandan da Silver'i dikkatle inceliyordum. Tüm kuşkularım yeniden canlanmıştı. Belki de bu John Silver bana numara yapıyordu. Kara köpek onun arkadaşıydı. Kendisi de günlerce yolunu gözlediğim tek bacaklı gemiciydi. Eğer bu varsayımım doğru ise, John Silver anasının gözü bir herifti. Kimsenin baş edemeyeceği kadar zekiydi. Yaman bir oyuncuydu. Ben bunları düşünürken iki adam soluk soluğa geri döndüler. Kara köpek kalabalık arasına karışmış, onu yakalayamamışlardı. Silver bunları duyunca adamları öyle bir azarladı ki o zaman kendimden utandım. Rahatlıkla Silver'in susuzluğu üzerine yemin edebilirdim artık. John söylene söylene şapkasını giydi. Haydi gidelim dedi. Şu meseleyi konta anlatalım. Bakalım ne diyecek. Yol boyunca gördüğü her gemi için açıklamalar yaptı. Bana öyle şeyler anlattı ki Silver'in çok usta bir denizci olduğunu anladım. Hana gelince Silver doktorla konta olanları en ince ayrıntısına dek anlattı. Arada bir bana böyle oldu değil mi Jack diye soruyor. Ben de onu doğruluyordum. Kont da doktor da kara köpeğin yakalanmamış olmasına çok üzüldüler. John bir süre daha oturduktan sonra gitti. O yanımızdan ayrılırken Kont bu akşam saat 4'te herkes gemide olsun diye seslendi. Adam yerlere kadar eğildi. Baş üstüne efendim dedi. Doktor bana döndü. Haydi delikanlı, gemiye gidiyoruz. Ayaklanma olabilir. Gemi açıkta demirlemişti. Oraya varabilmek için pek çok teknenin arasından geçmek zorunda kaldık. Sonunda gemiye yanaştık. Merdivenleri çıkarken kalbim güm güm atıyordu. Biz merdivenin başında kulakları küpeli, şaşı gözlü, yaşlı bir denizci karşıladı. Kont adamı benimle tanıştırdı. İkinci kaptan Arrow. Kont bu adamla çok iyi anlaşıyordu. Fakat geminin kaptanını hiç beğenmediğini bize söz arasında anlatmıştı. Kaptanla kontun yıldızları barışmamıştı anlaşılan. Bunun nedenini az sonra öğrendim. Biz büyük kameraya girdikten az sonra kaptan içeriye girdi. Kimi konularda konuşmak istediğini bildirdi. Evet kaptan diye yanıtladı kont. Umarım her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceksiniz. Özür dilerim efendim diye söze başladı kaptan. Ben her şeyi açık açık söylemeyi severim. Bu bakımdan söyleyeceklerimin sizi pek sevindirmeyeceğini düşünüyorum. Doktor da, kont da kaptana, sizi dinliyoruz dediler. Kaptan çok sert bir adama benziyordu. Sözcükleri tane tane ama kararlı bir biçimde söylüyordu. Bu, onun kişilik sahibi biri olduğunu belirliyordu. Adamı hemen sevmiştim. Bana göre iyi bir denizciydi kaptan. Bu yolculuk hoşuma gitmiyor diye söze başladı kaptan. Tayfalar ve ikinci kaptan hiç hoşuma gitmiyor efendim. Kont sinirli bir sesle, peki gemide hoşunuza gitmiyordur dedi. Kaptan bu alayı anlamamış gibi davrandı. Bu konuda bir şey söyleyemem efendim dedi. Yola çıkmadan bir gemi konusunda fikir belirtemem. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Hispaniola iyi bir gemiye benziyor. Kont çok kızgındı. Bu kızgınlığını sözleriyle açıklıyordu. Belki de geminin sahibi hoşunuza gitmiyordur kaptan dedi. Bu anda doktor söze karıştı. Serin kanlı, barışçı ve sevecen doktor sorunu dostça çözümlemek istiyordu. Dostum dedi. İşi bu tutumla çözümleyemeyiz. Kaptan ya gereğinden çok az konuştu ya da gereksiz bir gevezelik yaptı. Ben kaptandan sözlerini açıklamasını rica edeceğim. Sonra kaptana döndü. Evet kaptan dedi. Açıklayın sözlerinizin anlamını. Kaptan doktora teşekkür ederek söze başladı. Ben dedi. Bu bay tarafından gemiye kaptan olarak alındım. İyi, güzel. Ama şu anda durum nedir? Açıklayayım size. Bu gemide benden başka herkes, en basit gemici bile gezinin amacı konusunda geniş bilgiye sahip. Tüm ayrıntıları bile biliyorlar. Benim ise hiçbir şey bilmiyorum. Bu sizce doğru mudur efendim? Hayır, kesinlikle hayır diye cevap verdi doktor. Kendi gemicilerimden bir define aramaya gittiğimizi öğreniyorum. Dikkat buyurunuz efendim. Define aramak belalı bir iştir. Bunun çok gizli tutulması gerekir. Böyle olmazsa define arayanlar hatalarını yaşamlarıyla öderler. Haklısın dostum dedi doktor. Bu konuyu anladık. Şimdi söyleyin bakalım. Gemicilerden ne diye hoşlanmıyorsunuz? Efendim, ikinci kaptan Bay Arrow iyi bir denizci olduğu kesin. Ama gemicilerle öyle senli benli oluyor ki böyle bir kaptan olamaz. Bir ikinci kaptan içki içmek için aşağıya inip gemicilerle birlikte aynı masaya oturamaz. Yani çok mu içiyor, ayyaş mı diye sordu kont. Hayır efendim diye cevap verdi kaptan. Değil. Fakat gemicilerle çok içli dışlı. Doktor sonuca daha çabuk varmak için bir soru sordu. Anlaşıldı kaptan dedim. Bizden ne istediğinizi söyler misiniz? Söyleyeceğim dedi kaptan. İsterseniz benim işime son verebilir, daha iyi bir kaptan bulabilirsiniz. Şimdi beni iyi dinleyin efendim. Bundan sonra kaptan kimi açıklamalarda bulundu? Gemiciler barut ve silahları baş altındaki ambara koymuşlardı. Oysa kameraların altındaki ambar daha güvenilir bir yerdi. Yanımızda bizimle birlikte gelen dört adamın da ön güvertede değil, kameraların yanında yatmaları daha uygun olacaktı. Bu konuda hemen gerekli değişiklikler yapılmalıydı. Kont bunları dinledikten sonra kaptana, Başka bir şey söyleyecek misiniz diye sordum. Özür dilerim efendim dedi kaptan. Sizde definelerin bulunduğu adanın bir haritası varmış. Üç kırmızı çarpı işaretiyle definenin yerleri işaretlenmiş. Hatta adanın enlem ve boylamları da biliniyor. Kont hemen ayağa kalktı. Olanaksız bu dedi. Kimse bilemez bu enlem ve boylamı. Kaptan gülümsedi. Hiç düşünmeden adanın enlem ve boylamını söyledi. Kont, nasıl olur dedi. Kimseye söylemedim ben bunları. Kaptan tüm kibarlığı ve saygılı davranışı ile bütün gemiciler biliyorlar efendim dedi. Doktor, bunu ya siz söylediniz ya da ben dedi Kont. Doktor, kimin söylediği önemli değil diye yanıtladı. Doktor böylelikle Kont'un gevezeliğini bir kez daha vurgulamış oluyordu. Buna çok üzüldüğü belliydi. Kaptana bunu sezdirmemek için sizi dinliyoruz kaptan dedi. Kaptan Smollett yarattığı etkiden hoşnuttu. Konuşmasını kibarca sürdürdü. Bu haritanın kimde olduğunu bilmiyorum baylar dedi. Sizden ricam şudur. Bu haritayı ne bana ne de ikinci kaptana göstermeyiniz. Böyle yapılmazsa istifa etmek zorunda kalacağım efendim. Doktor ayağa kalktı. Bu konuşmalardan sıkıldığı belli oluyordu. Kaptan dedi, tüm bu anlattıklarınızdan ben şu sonucu çıkardım. Siz bir ayaklanmadan çekiniyorsunuz. Bu nedenle bir önlem olarak barut ve silahla yanımızdaki dört adamın bu kesimde bulundurulmasını istiyorsunuz. Öyle mi? Özür dilerim efendim dedi kaptan. Maalesef gerçek budur. Benim bu önerilerim kabul edilmezse üzülerek ayrılmak zorunda kalacağım. Sizi anlıyorum kaptan dedi doktor. %100 haklısınız. İstedikleriniz tümüyle yerine getirilecek. Teşekkür ederim doktor. Kont kaptana döndü. Ona hala kızıyor olmalıydı. Kaptan dedi. Burada doktor olmasaydı hapı yutmuştunuz siz. Şimdi isteklerinizi yerine getireceğim. Gerçekten emirleri veriniz. Yalnız şunu bilmenizi isterim. Sizden hoşlanmıyorum kaptan. Bu sizinle ilgili bir sorun efendim dedi kaptan. Şimdi gerekenleri yapacağım efendim. Doktor, kaptan çıkar çıkmaz konta. Aman ne güzel adam seçmişsin dostum dedi. Al birini vur birine. Bana göre gemide iki tane namuslu adam var. Biri bu beğenmediğin açık sözlü mert kaptan, öbürü de John Silver. Ardından güverteye çıktık. Gemiciler aldıkları emir gereği barut ve silahları bizim bulunduğumuz kesime taşımaya başlamışlardı bile. Bu kesimde 6 kamera vardı. Ön bölüme mutfağa açılan çok dar bir koridora bağlanıyordu bu bölüm. Kont, doktor ve ben ve 4 adamımız bu bölümde kalacaktık. Kaptanla Arov da bu bölümde bir kamerayı paylaşacaklardı. Buna Arov da sevinmiş görünüyordu. Belki onun da gemicilere güveni yoktu. Bu sırada gemiye bir kayık yanaştı. Aşçıbaşı Silver ile birkaç gemici gelmişti. Silver güverteye çıkar çıkmaz değişikliği anladı. "Hey arkadaşlar, ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Gemicilerden biri alaylı alaylı cevap verdi. "Evcilik oynuyoruz yahu. Görmüyor musun? Barutlarla silahların yerini beğenmedik. Onları kıç ambara taşıyoruz." "Hayda!" diye hayıflandı Silver. "Denizin kabarma zamanı geliyor. Bu zamanı kaçırırsak yola geç kalırız." Kaptan Smollett, "Bunlar seni ilgilendirmez aşçıbaşı," dedi. "Sen aşağıya in ve yemekleri zamanında hazırlamaya bak." Uzun John bozulmuştu ama belli etmedi. Saygılı bir şekilde "Baş üstüne kaptan," dedi. Hemen oradan ayrılıp mutfağa gitti. Doktor onu göstererek "Dürüst bir insan bu kaptan," dedi. Kaptan doktora "Olabilir efendim," diye cevap verdikten sonra aşağıdaki gemicilere yöneldi. Ben bu sırada geminin ortasında durmuş, tunçtan dökme topu inceliyordum. Kaptan bana seslendi. "Hey Micho, buraya gel." Öyle emredici bir sesti ki hemen toparlanıp kaptanın yanına koştum. Karşısında durdum. "Mutfağa in," dedim. "Aşçıya yardım et." Ben doktora baktım. Göz göze geldik. Doktor, "Ne yapayım?" der gibi omuzlarını silkeledi. Çaresiz mutfağa doğru yöneldim. Bu sırada kaptanın sesini duydum. Doktora benden söz ediyordum. Gemide ayrıcalıklı kimse istemem efendim. Demek ki kont haklıymış. Bu kaptan ukalanın tekiydi. Daha ilk günden bana takmıştı. Haydi bakalım Jack Hawkins. Doğru iş başına. Bu kaptandan çekeceğimiz var galiba. Denize açılıyoruz. Herkes tüm gece boyunca harıl harıl çalıştı. Gemide kimse gözünü kırpmadı. Ben de yaşamım boyunca çalışmadığım gibi çalıştım. Kim ne iş verdiyse hemen yaptım. Yorgunluktan canım çıktı adeta. Ama gene de güverteden ayrılmak istemiyor, hareketimizi görmek istiyordum. Güneş doğmadan önce gemiciler dinlenmeye çekildiler. Ancak çok kısa süre dinlenecekleri için kameralarına gitmemişler, güvertenin bir köşesinde yerlere oturmuşlardı. İçlerinden biri, "Hey yağlı domuz!" diye seslendi. "Bize bir türkü söyle." Bir başkası, "Hani şu eski türküyü?" diyerek sözü tamamladı. John Silver, koltuk değneğine dayanmış, onların hemen yanı başındaydı. Sonra gemiciler bir ağızdan türkü söylemeye başladılar. Ölünün sandığı başında tam 15 denizci, "Yo ho ho, bir şişede rom negrita, iç iç hepsini, aldırma sen şeytana, yo ho ho, bir şişede rom negrita." Türkünün ilk sözlerini duyar duymaz irkildim. Bu kaptanın sık sık söylediği türküydü. Ne tuhaf rastlantı. Gemicilerin hepsi bir ağızdan bu türküyü söylüyorlardı. Az sonra demir alma emri verildi. Gemide büyük bir canlılık başladı. Adamlar halatlara tırmanıyor, demir alınıyor, gemimiz yavaş yavaş limandan ayrılıyordu. Bu arada ben öyle heyecanlıydım ki türküyü unuttum. Bu konuda daha fazla kafa yormadım. İşte yaşamımın büyük serüveni Define Adası yolculuğu başlıyordu. Yolculuk hemen hemen olaysız geçti. Ancak ikinci kaptanın içkiye olan düşkünlüğü ciddi bir sorun olmuştu. Arrow, kaptanın söylediğinden de kötü çıkmıştı. İçki içmemesi için gerekli önlemler alınmış, gemideki bütün içkiler kilit altına alınmıştı ama ikinci kaptan ne yapıp ne ediyor, gene de içki bularak kafayı çekiyor, dut gibi oluyordu. Onunla başa çıkamayan kaptan, Arrow'u kameraya kapattı. Fakat gene de bir sonuç alamadı. Arrow, fitil gibi sarhoş olmakta devam etti. Adamın sağlığı kötüye gidiyordu. Her an için ölecek kadar sağlıksızdı. Ama içkiyle ölmeyi bekleyemedi. Fırtınalı bir gecede ortadan kayboldu. Buna kimse şaşırmadı. Herkes ikinci kaptanın denize düşerek boğulduğunu kabul etti. Onun yerine tayfa başı Job Anderson görevlendirildi. Gezi olaysız geçiyordu. Ben çoklukla Silver'le çalıştığım için onu daha yakından tanıma olanağı buluyordum. Doğrusu ya, ömür adamdı bu John Silver. Gemiciler ona yağlı domuz diye sesleniyorlardı. Bir akşam, ortalığın tenha olduğu bir saatte dümenci Hans bana uzun John'dan söz etti. "Şöyle böyle sıradan bir adam değildir o," dedi. "Gençliğinde epeyce okumuş, çok bilgilidir, çok cesurdur, çok da güçlüdür. Kimse onunla baş edemez. Ben onun silahsız olarak 4 kişiyle boğuştuğunu, adamların kafalarını birbirine vurarak 4'ünü de öldürdüğünü gözlerimle gördüm." Bu anlatılanların yanı sıra benim gözlemlerim de Silver konusunda bilgi edinmemi sağlıyordu. Gemicilerin hepsi ona karşı büyük bir saygı duyuyorlardı. Ne isterse hemen yerine getiriyorlardı. Silver de adamlarını çok iyi tanıyor, her birinin ne istediğini, onlara karşı nasıl davranılmak gerektiğini biliyordu. Aşçılığına da diyecek yoktu. Yemekler her zaman vaktinde hazırlanıyordu. Kap, kacak, tabak, çanak tertemizdi. Mutfak her zaman tertipli ve pırıl pırıl temizdi. Silver'ın bir de papağanı vardı. Papağanının adı Kaptan Flint'ti. Bu papağan da tuhaf bir yaratıktı. Sık sık "altınlar, altınlar" diye bağırmaya başlıyordu. O zaman Silver hemen kocaman bir bezle kafesi kapatıyor ve papağanının sesinin duyulmasını engelliyordu. Silver bana papağanın çok eskiden beri denizlerde dolaştığını, pek çok olaya tanık olduğunu, bu nedenle kimi sözcükleri unutamadığını anlatıyordu. Yani ben, papağan ve John Silver iyice arkadaş olmuştuk. Aramızda tam bir uyum vardı. Ama aynı şeyi kaptanla kont için söylemek olanaksızdı. Dediğim gibi bu ikisinin yıldızları bir türlü barışmamıştı. Birbirleriyle çok az konuşuyorlardı. Çoğu kez doktor aralarına giriyor, bir tartışmayı önlüyordu. Yolculuk sırasında zaman zaman fırtınaya da yakalandık. Gemi çok dayanıklı olduğundan neyse ki hepsini kazasız atlattık. Gemide herkes yaşamından hoşnuttu. Yiyecek içecek çok iyiydi. Bol olarak veriliyordu. Adaya iyiden iyiye yaklaştığımızı biliyorduk. Ya o gece ya da ertesi gün adaya gelmiş olacaktık. Tüm yelkenler açılmış, hızla ilerliyorduk. Yalnız insanlar değil, sanki gemi de, rüzgarla çırpınan yelkenler de bir an önce adaya kavuşmak için büyük bir özlem duyuyorlardı. O akşam işlerimi bitirdikten sonra yatmaya giderken canım bir elma istedi. Bunun için güverteye çıktım. Gemiciler ön tarafta birikmişler, adanın görüneceği anı bekliyorlardı. Dümendeki tayfa gözleri ileride ıslık çalıyordu. Hiç kimsenin bana aldırdığı yoktu. Yavaşça ilerleyip elmaların durduğu fıçıya yaklaştım. Fıçı çok kocamandı. İçindeki elmalar tükenmiş, dibinde birkaç tane kalmıştı. Onları eğilerek almam olanaksızdı. Bunun için fıçının içine girdim. Tam elmaları alıp çıkacaktım ki fıçının yanına biri gelip oturdu. O anda başlayan bir konuşma nedeniyle fıçıdan çıkmayıp konuşulanları dinlemeye karar verdim. Konuşan John Silver'dı. Bir başka deyimle Uzun John. Başka bir adıyla da Yağlı Domuz. Onun sesini çok iyi tanıyordum. Söyledikleri ise kanımı dondurmuştu adeta. Soluk almaktan bile çekiniyordum. Silver'ın söylediklerini, bir kelimesini bile kaçırmadan iyice dinlemek için kulak kabartmıştım. Bu sözler korkunç bir gerçeği tüm açıklığıyla anlatıyordu. O andan sonra gemideki birkaç namuslu kişinin yaşamlarının sadece benim davranışıma bağlı olduğunu hemen anlamıştım. Fıçı içinden duyduklarım. "Yo, ben değildim," diye konuşmaya başladı Uzun John. "Ben ayağımın sakatlığı nedeniyle vardiya çavuşluğu yapıyordum. Kaptan Flint'ti. Biliyorsunuz, Pev de gözlerini kaybetmişti o savaşta. İşte böyle. Antilla Adaları valisini tutsak aldıktan sonra Kassandra gemisiyle yurda döndük. Ben Flint'in yanında 2000 altın kazandım. Hepsi bu. England'ın yanında ise sadece 900 altın. England'ın adamları şimdi neredeler bilemiyorum. Flint'inkiler ise çoğu buradalar. Gulk dedikçe pasta, yemek, Gulk dedikçe şarap içmekten de pek hoşnutlar doğrusu. Buraya gelmeden önce çoğu dileniyordu sokaklarda. Pev ise dünyasını değiştirdi. Ölmeden önce de parasını çılgınlar gibi savurup bitirdi. Ama ben böyle yapmadım çocuklar. Kuşkuyu çekmemek için paramı birkaç bankaya yatırdım. 50 yaşındayım ben. Bu yolculukta son seferim olacak. Dönüşte adam akıllı zengin olacağım, sizin anlayacağınız. Onu dinleyenlerden genç bir denizci sordu. Ama Bristol'deki paralarını bir daha kullanamazsın dedi. Nedenmiş o? Ne de olsa bir daha Bristol'e dönmeye cesaret edemezsin herhalde. Bu nedenle paraların bankada kalır. Bunu da düşündüm ahbap, dedi Uzun John. Ayrılmadan önce tüm paramı bankadan çekip bizim hanıma verdim. Dahası meyhaneyi de iyi bir fiyatla devrettim. Yani senin anlayacağın, bizim hatun para yükünün altında kamburlaştı. O da cızlama çekti Bristol'den. Beni kararlaştırdığımız bir yerde bekleyecek. Karına bu kadar güveniyorsun demek. Dedi, güvenirim ben. Karım beni iyi tanır. Bana ihanet edenin sonunun ne olduğunu bilir. Flint'in yanındaki tayfaların nasıl ipten kazıktan kurtulmuş herifler olduklarını ve onları nasıl maymun gibi oynattığımı çok iyi bilir bizim hatun. Genç tayfa onu hayranlıkla dinliyor olmalıydı. John'a övgü dolu sözler söyledikten sonra, "Doğrusu ya, bu anlattıkların beni çok etkiledi," dedi. "Başta sana uymayı düşünmüyordum hiç. Ama artık kararımı verdin. Senin emrindeyim, Silver." "Buna sevindim," dedi John. Sonra genç gemicinin elini sıkarken sırtını dayadığı fırçı öyle bir sallandı ki Ben de fıçının içinde çalkalandım durdum. Bu konuşmalardan sonra Silver'ın kim olduğunu artık iyice anlamıştım. Onun tek ayaklı biri olduğunu öğrendiğim gün, duyduğum kuşkunun ne kadar doğru olduğunu şimdi öğreniyordum. Kaptanın gelişini haber vermem istediği tek bacaklı korsanın ta kendisiydi bu John Silver. Az sonra Silver bir ıslık çaldı. Yanına biri geldi. Ona, "Dick de bize katıldı," dedi. Buna dümenci Hans'ın sesi cevap verdi. "Dick aptal değil," dedim. "Elbette bize katılacaktı. Bana cevap ver yağlı domuz. Şu kaptana ne kadar çekeceğiz? Bıktım herifin afrasından tafrasından. Ben de kamarada yatmak isterim. Ben de onların yiyip içtiklerinden isterim." "Beni iyi dinle Hans," dedi Silver. "Çünkü senin kafan işlemez. Sadece kulağın iyi duyar. Onun için iyi dinle benim. Ben emir verinceye dek işe devam. Ben emir verince her şey değişecek." "İyi ama ne zaman?" "Ne zaman mı? Söyleyeyim sana. Olabildiğince geç. Çünkü kaptan birinci sınıf bir denizci. Gemiyi bizim adımıza yönetiyor şimdi. Kuzu kuzu adaya çıkacağız. Definenin yerini şu beyzadelerin yardımıyla bulacağız. Defineyi gemiye taşıyacağız. Tam hareket ederken... Haydi Allah! Hepsi buna güldüler. Silver'ın ne denli akıllı olduğunu bir kez daha anlıyorlardı. Ama John hemen çıkıştı. "Bırakın gülmeyi," dedi. "İşiniz gücünüz eğlencede, gırgırda." "İyi ama John, eğlenmek de hakkımız bizim." "Pevin sonunu unutmayın diyorum size." "Ne oldu?" "Onca parayı eğlence uğruna savurup tüketti. Sonra ne oldu?" "Ha, sorarım size. Sonra ne oldu?" Dick bu işe evet demişti ama anlaşılan kimi kuşkuları vardı. "Gemiye el koyunca onları ne yapacağız?" diye sordu. "Bu adamına göre değişir," dedi Silver. "Ama şu durumda tek bir yol var dostum. Ben bunu açıklayayım size. Ölüm. Nedenini de söyleyeyim. Şu savaş sırasında bir bacağını kaybetmiş yurtsever John Silver, şu zenginler zengini Silver, parlamentoya üye seçilmiş, arabasına kurulmuş, korsanlara ağır cezalar öngören yasaya oy vermek için görevi başına giderken, şu beyzadelerden biri karşıma çıkıverirse ne yaparım ben?" Dümenci bu yakıştırmaları çok beğenmiş olmalıydı. "Yamansın be John," diye bağırdı. "John, Dick, çok konuştuk," dedi. "Sevabına bana bir elma ver de biraz olsun ağzım sulansın." O anda neye uğradığımı şaşırdım. Evet evet, artık sonum gelmişti. Dick yerinden kalkacak, fıçıya bakacak ve beni bir fare gibi kulağımdan çıkartıp ortaya atacaktı. Ondan sonra ölümlerden ölüm beğen. Dick ayağa kalkarken dümencinin sesi duyuldu. "Bırak elmayı yahu, birkaç kadeh atalım. Bu haberleri kutlayalım." Bunu Silver da kabul etti. "Al şu anahtarı Dick," dedi. "Fıçının üstünde bir çekmece var. Oradan bir şişe al getir." O an kendi canımla uğraşırken gene de yeni bir şey öğrenmiş olmakta sevinçliydim. İkinci kaptanın içkiyi nereden bulduğunu şimdi çok iyi anlıyordum. Silver adamı zehirler gibi ona gizli gizli içki vermişti demek ki. Dick gidince dümenci Silver'ın kulağına bir şey fısıldadı. Fakat o kadar alçak sesle söylemişti ki sadece "Ötekilerden hiçbiri katılmayacaklar bize" sözlerini tam olarak duyabildim. Bu duruma göre gemicilerden bir bölümünün bu işe katılmayacakları belli oluyordu. Bunlar hangileriydi acaba? Kaç kişiydiler? Gemide çokluk kimden yanaydı? Bunları nasıl öğrenebilecektim? Az sonra üç gemici başarıları şerefine kadeh kaldırırlarken aniden gözcünün sesi duyuldu. "Kara göründü, kara göründü." Başımı kaldırıp baktım. Ay bütün güzelliğiyle tepemdeydi. Mizana direğinin tepesi yan yelken, halatlar, direkler bu ay ışığında gümüş gibi parlıyordu. Yaşamak ne güzel şeydi. Az önce ölümle burun buruna gelmiştim. Şimdi ise yaşıyordum. Hem ilerideki tehlikeler konusunda da her şeyi biliyordum. Define yolunda biz bilmeden karşımıza dikilen tüm engellerin anahtarı bendeydi artık. Kara görünmüştü. Define ile birlikte savaşta başlıyordu artık. Bir savaş hilesi. Kaptan güvertede toplanan gemicilere İçinizde bu adaya daha önce gelmiş olan var mı diye sordu. Silver birkaç adım attı. Kaptanın yanına geldi. Ben gelmiştim efendim dedi. Demirlemek için en uygun yer neresi acaba?
Güneyde efendim. Adı da İskelet Adası. Bir zamanlar korsanların barınağıydı.
Bende bir harita var dedi kaptan. Bak bakalım. Demirleyebileceğimiz yeri bulabilecek misin? Silver'ın gözlerinde öyle bir parıltı belirdi ki tüm kurnazlığına karşın bunu gizleyemedi. Adeta kaptanın elindeki haritaya balıklama atıldı. Haritayı açıp baktı. Ne var ki bu harita kaptanın sandığından aldığımız bir kopyasıydı. Ondaki tüm bilgiler bu kopyaya aktarılmıştı ama kırmızı mürekkeple çizilmiş çarpı işaretleri bu haritada yoktu. Silver haritaya bakar bakmaz ilk olarak bu işaretleri aramıştı kuşkusuz. Ama bulamayınca adam akıllı bozuldu. Rengi sarardı. Sonra birden kendine geldi. Hiçbir şey yokmuş gibi haritayı incelemeye başladı. Parmağını bir koy üzerinde durdurdu. İşte efendim, şurası dedi. Çok dikkatli işaretlenmiş burada. Kaptan haritayı geri alırken, çok teşekkür ederim Silver dedi. Sizden gerektikçe yardım rica edeceğim. Şimdilik gidebilirsiniz. Silver, kaptanı saygılı bir biçimde selamlayıp oradan ayrıldı. Aslında bu, savaş planımızın bir bölümüydü. Eğer Silver, konuşulanları duyduğumu bilseydi, benim söylediklerimi yalanlamak için daha önce adaya geldiğini saklayacaktı. Böylelikle benim anlattıklarım kuşkuyla karşılanacaktı. Ama işte öyle olmamıştı. Silver, adaya daha önce geldiğini açıkça söylemişti. O halde benim çevirdiğim dolapları anlamamıştı henüz. Ben, serbest kalır kalmaz fıçıdan çıkarak hemen kameraların olduğu yere gelmiştim. Bu sırada kaptan, doktor ve kontla birlikte güvertede duruyorlardı. Konuyu nasıl açacağımı düşünüyordum. Acele etmem gerektiğini de biliyordum. Yanlarına geldiğimde doktor bana seslendi. Jack dedi, lütfen pipomu getirir misin kameramdan? Bunu fırsat bilip doktorun yanına sokuldum. Kulağına fısıldadım. Size çok önemli haberlerim var doktor dedim. Hiç belli etmeden kaptanla kontu alıp kameraya gidin. Sonra da beni yanınıza çağırın. Ama çabuk olun. Doktor yüzüme baktı. İşin ciddiyetini anlamış olmalıydım. Teşekkür ederim Jack dedim. Sonra ben oradan uzaklaştım. Doktor kaptanla konta fısıl fısıl bir şeyler söyledi. Birlikte aşağıya indiler. Çok geçmeden kameraların olduğu bölümden bizim sadık korucunun sesi duyuldu. Hey Jack, Jack Hawkins, seni kameradan istiyorlar. Geliyorum diye bağırdım. Böylelikle gemiciler arasında her şeyin olağan bir şekilde geçtiği havasını vermek istiyordum. Hiç acele etmeden merdivenleri ağır ağır indim. Kameraya girdim. Doktor, seni dinliyoruz Jack dedi. Onlara elma fıçısına girmemden çıkışıma değin olup bitenleri ve duyduklarımı en ince ayrıntılarına dek anlattım. Üçü de adeta nefes almaktan çekinir gibi sözlerimi hiç kesmeden dinlediler. Konuşmam bitince bana teşekkür ettiler. Cesaretimi övdüler. Kont, kaptana. Özür dilerim kaptan dedi. Sen haklıymışsın. Ben ise yanılmışım. Bir eşek olduğumu anlıyorum. Bundan böyle emirlerini bekliyorum. Benden daha fazla eşeklik etmediniz efendim diye cevap verdi kaptan. Böylesine örgütlü bir isyan girişimini anlayamayacak kadar aptalmışım meğerse. Ama itiraf edeyim ki bu gemiciler beni çok şaşırttılar. Doktor, şimdi gerçeğe dönelim dedi. Ne yapmalıyız? Bana kalırsa önce Silver'ın bizim durumu bilip bilmediğimizi öğrenmeliyiz. Bana kalırsa bir deneme yapalım. Kont, nasıl bir deneme diye sordu. Bunun üzerine doktor, haritanın kopyası ile Silver'a nasıl bir oyun oynayacağımızı anlattı. Böylelikle durumu anlamış olacaktır. Bu, bizim savaşa başlarken uygulayacağımız ilk hile olacaktı. Kont bundan çok hoşlandı. Kilitli dolabından daha önce hazırlamış olduğu kopyayı çıkartıp kaptana verdi. Haydi bakalım kaptan dedi. İyi bir oyuncu olduğunu göster. Kaptan haritayı aldı. Gayret edeceğim efendim dedi. Ancak yukarıya çıkmadan önce kimi şeyleri kararlaştırmamız gerekiyor. Doktor,
Sizi dinliyoruz kaptan dedim. Kaptan konuyu açık açık anlattı. Sonra fikirlerini söyledim. Birincisi dedim. Yola devam etmeliyiz. Çünkü geri dönemeyiz. Durumu bildiğimizden kuşku duymamaları gerekir. Geri döneceğimizi söylediğim an isyan başlar. İkincisi henüz vaktimiz var. Doktor hiç değilse define bulununcaya dek diye onu onayladı. Üçüncüsü dedi kaptan. Adamların kimlikleri bize bağlı, bizden yana. Jack'in sözleri bunu doğruluyor. O halde diye sordu kont. O halde beklemedikleri bir günde saldırıya geçerek onları gafil avlamamızı öneriyorum dedi kaptan. Sonra konta dönerek sizinle gelen üç adama güvenebiliriz değil mi diye sordu. Kuşkusuz dedi kont. Ha biz ha onlar. O halde üç onlar üç biz eder altı. Bir de Hawkins. Şimdilik ordumuz en azından 7 kişiden oluşuyor. Bu kadarı yeter mi dedi kont endişeyle. Bu arada biz hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranalım. Define adasına gelmekten ötürü neşeli görünelim. Dikkatlice araştırıp inceleyelim. Onlardan yana olmayan kişileri saptamaya çalışalım. Bu konuda Jack'a büyük iş düşüyor dedi doktor. Çünkü adamlar onun yanında daha rahat konuşuyorlar. Kont da kaptan da bunu doğruladılar. Sana güveniyoruz Hawkins dediler. Onlara teşekkür ettim ama içimden de öyleyse hapı yuttuk diyordum. Bugüne dek biz hep rastlantılar sonucu üstün durumumuzu koruyabilmiştik. Örneğin kaç kişinin bizimle birlik olduğunu bile rastlantıya bırakıyorduk. Bu haydutlarla nasıl başa çıkabilecektik? Birden düşüncelerimden sıyrıldım. Gemide tam 26 kişi bulunuyordu. Bunlardan 7'si bizimle birlikteydi. Daha doğrusu biz 7 kişiydik. Geriye kalıyordu 19. Bu 19'dan kaçı bizimleydi, kaçı bize karşıydı? Bu düşündüklerimi onlara da açtım. Kaptan beni gülerek dinledi. Yılgınlığa kapılmak yok dedi kaptan. Unutma, sen gerektiğinde birkaç kişinin yaptığı işi yapabilirsin. Bir düşün, bugüne dek olanları. Hiç aklına gelir miydi tüm bunları başaracağın? Sonra yarı şaka, yarı ciddi ayağa kalktı kaptan. Baylar, birinci savaş meclisi toplantısı sona erdi, dedi. Şimdi Kaptan Smollett'in usta bir oyuncu olduğunu görmek için buyurun Kaptan Köprüsü'ne. Doktor onu izlerken cümleyi tamamladı. İkinci oyuncu, yağlı domuz John Silver. Aman ne oyun, ne oyun. Art arda iki cinayet. Gemi uzun çalışmalardan sonra adaya yanaşabildi. Çünkü iki ada arasında çok dar bir geçit vardı. Geminin bu geçitten kendi olanaklarıyla geçmesi olası değildi. Bu nedenle iki filika indirilip gemiciler içine bindiler. Gemiyi kürek gücüyle çekerek boğazı aşmasını sağladılar. Böylelikle istenilen yere gelinmiş ve demir atılmıştı. Burası adaya çok yakın ve bir açıklıkta sakin bir koydu. Ancak gemiciler arasında çok tuhaf bir hava esmeye başlamıştı. Sanki herkes ne olacaksa bir an önce olsun, bitsin şu iş der gibiydi. Verilen emirlere karşı homurdanıyorlar, işleri ellerinin ucuyla tutuyorlardı. Bu durum giderek belirginleşiyordu. Havada hiç hareket yoktu. Burnumuza ıslak yaprak ve çürümüş ağaç kokusu geliyordu. Gemiciler güvertede bir arada oturuyorlar, kendi aralarında konuşuyor, zaman zaman homurdanıyorlar ve bizim bulunduğumuz kaptan köprüsüne sert sert bakıyorlardı. Kaptan bizi kamaraya çağırdı. Orada toplandık. Baylar dedi, ummadığım şeyler oluyor. Biraz üstlerine gitsem, hepsi birden ayaklanacaklar. Buna karşın, belirgin kafa tutmalarına karşı koymazsam, Silver durumdan kuşkulanacak. Doktor, bu durumda ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bir kişiye çok güveniyorum dedi kaptan. Kim bu adam diye sordu kont. Silver efendim. Silver mı? Nasıl olur? Ona nasıl güvenebiliriz? Açıklayayım efendim dedi kaptan. Silver gizliliğe bayılır. Ona bir şans tanıyalım. Öğleden sonra herkesi karaya çıkmakta serbest bırakalım. Eğer hepsi giderse gemiyle kaçarız. Ama pek olası değil bana göre. Bizi gözetlemek için başımızda adam bırakacaktır. Adaya çıkmaları ne sağlayacak bize diye sordu kaptan. Madem ki başımızda nöbetçi bırakacaklar. Bu Silver Adamları orada başına toplayıp uzun uzun konuşacak ve hepsini inandıracaktır. Göreceksiniz efendim, akşam üzeri hepsi kuzu gibi döneceklerdir. Bundan sonra da bizim defineyi bulup çıkarmamıza dek uslu uslu bekleyeceklerdir. Kaptanın bu önerisi çok yerindeydi. Hemen kabul edildi ve uygulamaya geçildi. Ben dışarı çıkıp kontla birlikte gelmiş olan 3 sadık adamı kameraya çağırdım. Durumu onlara da anlattık. Her birine silah verdik. Tetikte beklemelerini söyledik. Kaptan köprüye çıkıp adamları bir araya topladı. Arkadaşlar dedi. Hava çok kötü. Sıcak ve rutubet. Hepiniz çok yoruldunuz. Biliyorum. Hem moraliniz de bozuk. Sanırım karaya çıkmamızda yarar var. Filikalar denizde. İsteyen onları atlayıp karaya çıksın. Akşama kadar adada gezer, ağaçların gölgesinde güzel bir uyku çekersiniz. Güneş batmadan yarım saat önce bir top atışı ile sizleri gemiye çağıracağım. O zaman dinlenmiş olarak gemiye dönersiniz. Adamlar bu öneriyi çok beğendiler. Çığlık çığlığa yaşa kaptan diye bağıranlar el çırpanlar oldu. Öyle bir gürültü koptu ki karşı yamaçlarda yankılandı. Gürültüyü duyan kuşlar ormandaki yuvalarından küme küme havalandılar. Kaptan kamerasına çekildiği için kıyıya çıkma işini Silver düzenliyordu. 6 kişi gemide bizimle birlikte kalacak, kalan 13'ü kıyıya çıkacaklardı. Besbelliydi ki Silver bizim gemiyi kaçırmamızdan korkuyor, ona göre önlem alıyordu. Görev bölümü yapıldıktan sonra karaya çıkacaklar 2 fılıkkaya bölündüler. Bu arada birden nasıl oldu bilemiyorum, içimde karaya çıkmak isteği belirdi.